Ayrım 12. Tanrı Nil kıyısında öldü. Naval Al-Sadavi. Sayfa 119. Ertesi cuma Şeyh Hamzavi her zamanki gibi cemaate imamlık etmek üzere camiye gitti. Caminin kapısına vardığında üç adam yolunu kesti ve onu içeri bırakmak istemedi. Öfkeyle onlara bağırdı. "Ben caminin imamıyım. Camiye girmemi engellemeye nasıl kalkışırsınız?" ''Sen artık caminin imamı değilsin.'' yanıtını verdi adamlardan biri. Muhtar görevden alınmanı emretti ve yeni bir şeyh atadı. ''Allah'tan başka kimse bu camiye girmemi engelleyemez.'' diye haykırdı Şeyh Hamzavi öfkeyle. Sonra doğruca kapıya yürüdü. Ancak adamlardan biri kaftanına yapışarak onu geri çekti. O da bastonunu kaldırarak adamın kafasına indirdi. Adam yere düştü. Diğer adamlar da Şeyh Hamzavi'nin üzerine çullandılar. Biri karşısında şeytan ya da bir yılan varmışçasına olağanca gücüyle yumruğunu kafasına indirdi. Bir diğeri öfkesini çocukluğunda babanın sözünü dinlemediğin için Allah seni cehennem ateşinde yakacak sözleri eşliğinde babasından yediği dayakların acısını ondan çıkarmak istercesine yüzüne vuruyordu. Karşısında Şeyh Hamzavi değil de babasının, ardından da Allah'ın yüzü ve cehennemin alevlerinin derisini hiçbir şey kalmamacasına yakacağı, ancak derisinin hep yeniden bitip sonsuza dek yanacağı tehdidi vardı. Karşısında Allah'ın yüzünü gördüğünde büyük bir dehşete kapıldı ve Şeyh Hamzavi'ye çok daha büyük bir öfkeyle vurmaya başladı. Namaz için toplanmış köylüler kavgayı seyretmek için başlarını üşüştüler. Biri Şeyh Hamzavi'yi dayaktan kurtarmak istedi. Ancak neredeyse dişlerini dökecek bir yumruktan güçlükle kurtulabildi. Öfkeyle gerilerken mırıldanıyordu. İnsan şurada bir kavgayı ayırmaya çalışıyor ama üstü başı paralandığından kalıyor. Adamın biri diğerinin kulağına fısıldadı. Muhtar Şeyh Hamzavi'yi görevinden almış ve yeni bir imam atamış. Hadi namazı kaçırmadan gidelim. Çekip gitti. Onu izleyen diğer adamlar kendi kendilerine, emir yukarıdan geldiğine göre buna karşı çıkmaya hakkım yok diyorlardı. Kimileri de tüm imamlar birbirinin aynı. Ha birinin arkasında namaz kılmışım ha ötekinin ne fark eder diyordu. Caminin önünde yalnızca birkaç adam kalmıştı. Cuma namazını tümüyle unutmuşlardı. Dövüş patırtısı onları eğlendiriyordu. Kimin dövüp kimin dövüldüğü umurlarında değildi. Her ikisi de onlara aynı keyfi veriyordu. Bu erkeklerin ister insan, ister horoz ya da boğa olsun, iki rakip arasındaki mücadeleden aldıkları garip zevkti. Kimileri bir dövüşü izleyip böylece kendi çatışmalarından kurtulabilmek için büyük paralar ödemeye bile hazırdır. Şeyh Hamzavi'nin sarığı yere düşmüş ve gelip geçen tarafından çiğnenmişti. Kaftanı yırtılmıştı. Ağzından burnundan kan geliyordu. Kendisinden geçmiş bir halde bağırıp duruyordu. İmansız kafirler! ''Siz Allah'ı tanımıyorsunuz. Tüm yaşamı boyunca ona kulluk ve camisine bekçilik etmiş bir din adamını nasıl döversiniz?'' Çevrede duranlardan biri, ''Madem Allah yolunda bir adam, öyleyse Allah neden onu paramparça etmelerine izin vermek yerine yardımına koşmuyor?'' dedi. ''Din adamı olduğunu kim söyledi ki? Hiç de değil.'' dedi bir diğeri. Üçüncü biri ise şeyhe arka çıktı. ''Din adamı olmadığını nasıl bilebilirsin ki? Bence o kesinlikle bir din adamıdır. Bundan nasıl böyle emin olabiliyorsun ki? Ben de onun Allah yolunda bir adam olmadığını söylüyorum.'' yanıtını verdi İkinci adam kızgın kızgın. Ve bir başkası tartışmaya karışarak ikisinin de sözünü kesti. ''Onun Allah yolunda bir adam olup olmadığını ikiniz de bilemezsiniz.'' ''Ya kim bilir?'' diye sordu az önce kavgaya karışmış biri. Birisi ''Elbette ki muhtar bilir. Muhtar bunu bilen tek kişidir.'' dedi. Ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Kimse ona karşı çıkmayı göze alamıyordu. Yalnızca kalabalıktaki küçük bir oğlan çocuğu incecik sesiyle sordu. ''Muhtar bunu nasıl bilebilir ki?'' Babası hemen eliyle onun ağzını kapayarak kısık bir sesle ''Büyükler konuşurken çeneni kapat oğlum.'' dedi. Ancak çocuğun sorusu orada bulunanlardan birinin kafasına takılmıştı. ''Allah muhtara bir şey söylemiş olabilir mi? Acaba Allah peygamberi Muhammed'le konuştuğu gibi muhtarla da konuştu mu? Allah ona sağlık selamet versin. Allah ermişlerle konuştuysa belki dindar bir adam olan muhtarla da konuşuyordur.'' Birden adamın soluğu kesildi. Nedenini bilmiyordu. Çünkü yalnızca orada durmuş, diğerleri gibi kavgayı seyrediyordu. içindeki ses yalnızca muhtarın dindar bir adam olduğunu söylemesine karşın ona garip, adeta tüyler ürpertici gelmişti. Dindar sözcüğü içinde şeytanın gizemli sesi gibi çınlamış ve birden ona kötü gibi gelmişti. Yalnızca kendi kendine konuşmuş olmasına karşın muhtarı gücendirebileceği düşüncesiyle paniğe kapıldı. Ya içinden konuşurken fısıltıyla değil de sandığından daha yüksek bir sesle konuştuysa, ya muhtara kötü dediğini biri duyduysa, başını salladı ve şeytanı kovar gibi bir el hareketi yaparak yavaşça söylendi. Ah Allah'ım, uğursuz şeytandan sana sığınırım. Evet, bu şeytan dedi yakınındaki öfkeli bir ses. Şeytandan başka kim bizim dindar Şeyh Hamzavi'yi böyle dövebilir ki? Ama o artık camimizin imamı değil dedi orada kalan birkaç kişiden biri olan uzun boylu bir adam. Allah onun gibi insanlarla uğraşmaz diye destekledi bir başka ses onu. O zamana kadar hiç konuşmamış olan güler yüzlü ufak tefek bir adam ani sessizlikten yararlanarak sordu. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin kardeşim? Şeyh Hamzavi ne yaptı ki? Bilmiyor musun, bu köyde yaşamıyor musun? Kurtlar pamuğumuzu mahvetti ve Şeyh Hamzavi o günah meyvasını evine aldığından beri başımız dertten kurtulmadı. Bir günah ve fuhuş meyvasını evlatlığa kabul eden bir adamın imamımız olmasına nasıl razı olabiliriz? Uzun boylu adam, zavallı çocuğun bunda bir suçu yok ki diyecek oldu, ancak gözlerdeki öfkeyi görünce lafını yuttu ve sustu. Babasının hep günah ürünü çocukların felaketten başka bir şey getirmediğini söylediğini anımsadı ve kendini babasının sesiyle konuşur buldu. Haklısın kardeşim, günah ürünü çocuklar felaketten başka bir şey getirmez. Sonra bir kez daha yutkundu ve hızla tarlasının yolunu tuttu. İçinden bir ses, korkan birisin diyordu. Ancak hemen kendini toparlayarak başını dikti, o zaman ses değişti. O haklı, günah ürünü çocuklar felaketten başka bir şey getirmez. Öyle olmasa Şeyh Hamzavi çocuğu yanına aldığından beri felaketler üst üste gelir miydi? Şeyh Hamzavi eve, Fatayaya döndü. Her yanı kanıyordu. Üstündekiler kirlenmiş ve paralanmıştı. Başı açıktı. Kadın artık çocuğunun yaşamının tehlikeye girdiğini hemen anladı. Onu bir bezin altına saklayarak artık bu köyde kalamayız dedi. Nereye gidebiliriz ki yanıtını verdi Şeyh Hamzavi çaresiz, bitkin bir sesle. Hiç kimsenin bize yardım etmeyeceği, yabancı bir yerde ölmektense burada ölmeyi yeğlerim. Allah bize yardım edecektir Hamzavi. Bizi yazgımızla baş başa bırakacağını mı sanıyorsun? Bilmiyorum dedi Şeyh. Bu çocuğu sahiplendiğimden beri Allah beni bırakmış gibi. Köyde söylenenleri sen nasıl kabullenirsin diye karşı çıktı Fatih'e. Niye şaşırdın? Ben de diğerleri gibi değil miyim? Ben insan değil miyim? Hiçbir zaman bir ermiş ya da tanrı olduğumu iddia etmedim. Ne demek istiyorsun Hamzavi? Eğer artık çocuğu bu evde görmek istemiyorsan, yarın sabah gün doğduğunda gitmiş olacak ve onu bir daha hiç görmeyeceksin. Ama ben de onunla gideceğim. Nasıl istersen öyle yap Fatih'e yanıtını verdi Şeyh Hamzavi zayıf bir sesle. İster onunla git, ister kal, artık fark etmez. İnsanların bana rahat vermelerinden başka bir şey istemiyorum. Seni terk etmek istemiyorum dedi kadın ve gözlerindeki yaşı sildi. Ama bizi rahat bırakmayacaklar. Bu köyde bir felaket olduğunda hemen bu zavallı masum çocuğu suçlayacaklar. Bir çocuğun pamuk kurduyla ne ilgisi olabilir ki Hamzavi? Pamukları yemesini kurda çocuk mu emretti? Bir manda bile Kafr Elten'deki insanlardan çok daha akıllıdır. Peki ben nereye gideceğim? Kafr Elten'den başka bir yer bilmem ki. Aradan birkaç gün geçmiş ve Fatih'e kafasına takılan soruları unutmuştu. İnsanlar artık ondan söz etmiyordu. Her şeyi unutmuş gibiydiler ya da Şeyh Hamzavi'ye yaptıkları onlara yetmişti. Ve eğer günün birinde rüzgar bir kadının ekmek pişirdiği ocaktan bir kıvılcımı, ancak kibrit başı kadar minicik bir kıvılcımı önüne katmamış olsaydı, belki de insanlar gerçekten her şeyi unutacaktı. Kıvılcım toprağa düşmüş olsaydı, büyük olasılıkla sönecekti. Ancak gitti, sazdan bir dama düştü. Sazlar alev almadan önce güçlü bir rüzgar çıksaydı, kıvılcımı söndürebilirdi. Ancak rüzgar birden durdu ve bir saman çöpü tutuştu. Az sonra rüzgar yeniden esmeye başladığında alevler tüm sazları sardı. Ve az sonra komşu kulübelerin damlarındaki tezet ve pamuk sapları da yanmaya başlamıştı. Çok geçmeden köy halkı yangını fark etti. Kadınlar dövünüp ağlamaya başladı, çocuklar ciyak ciyak bağırarak patırtıyı daha da arttırıyor, erkekler ise ne yapacaklarını bilemeden oradan oraya koşturuyorlardı. Köy berberi onlara bağırdı, "Su getirsenize aptal hayvanlar." Ancak su getirildiğinde alevlerin yanına bile ulaşamadı. Aileler çocuklarını toparladı, ahırlardan manda ve eşekler, köşe bucaktan, duvarlardaki yarıklardan uzun bir yaşam boyunca biriktirilmiş paralar çıkarıldı. Polis şefi yangından haberdar edilmiş muhtarın evine koşturdu. Bir zaman sonra çıngırdayan çanıyla kırmızı itfaiye arabası ardından bir can kurtaranla geldi. Bu arada çocuklar yangını seyretmekten bıkmıştı. İlgileri üzerinde göğe kadar tırmanabilen upuzun merdiveniyle itfaiye arabasına yöneldi. Araba durur durmaz merakla çevresine üşüştüler. Sinek sürüleri yüzlerine konuyor ya da kara bulutlar halinde uçup gidiyordu. Daha güneş karşı kıyıdaki ağaçların tepeleri ardında batmadan Kafr Elten'de her şey yeniden yoluna girmiş gibiydi. Şurada burada yanmış damların kapkara külleri arasından dumanlar yükseliyordu. Bir bebek dumandan boğulmuştu. Ölüsü daha biraz önce emeklediği kulübenin kapısındaki şiltede yatıyordu. Birkaç çerçeve kömürleşmişti. İtfaiye arabasının tekerlek izleri uzun kafileler halinde tarladan eve dönen manda, eşek ve köylüler tarafından kısa sürede silindi. Fatiha gözünü dört açmış, çocuğu da sımsıkı göğsüne bastırmıştı. Tehlikeyi sezmiş, komşuların konuştuklarını duyabilmek için duvarları dinliyordu. Yüreğinin derinliklerinde olacakları çok iyi hissediyordu. Bu yüzden şu sözleri duyduğunda hiç şaşırmadı. Allah acımasaydı tüm köy yanıp kül olacaktı. Bu fuhuş ve günah meyvesi köyümüze geleli beri felaketlerin ardı arkası kesilmedi. Artık bir şeyler yapmamızın zamanı geldi. Kalbi örtüsünün altına gizlediği çocuğun zayıf, uzak nabzı altında deli gibi atıyordu. Komşuların gıcırtıyı duymaması için kapıyı dikkatle açtı ve yalın ayak fırladı. Onu fark edip çevresini sardıklarında hemen hemen nehre ulaşmıştı. Öfkeli bir ses bağırdı. ''Çocuk nerede Fatiha?'' ''Evde uyuyor'' dedi kadın ve örtünün altındaki minik bedeni göğsüne daha da sıkı bastırdı. ''Yalan söylüyorsun Fatiha, çocuk yanında'' dedi öfkeli ses. ''Hayır, yanımda değil.'' Bu yalanı söylerken sesinde büyük bir korku vardı. Hızla yoluna devam etmek istedi. Ancak bir el siyah örtüyü çekip aldı. Çocuk kucağında memesini emiyordu. ''O benim oğlum, onu benden almayın'' diye haykırdı dehşet içinde. ''O bir fuhuş meyvesi ve bizler Allah korkusu olan insanlarız. Günahtan nefret ederiz.'' Karanlıkta iri, kaba bir el ona doğru uzanarak çocuğu almak istedi. Ancak kadın çocukla tek bir beden olmuş gibiydi. Başka ellerde uzanıp çocuğu göğsünden koparmaya çalıştı. Ama boşuna. O ve çocuk ayrılmaz bir bütündü. Güneş karşı kıyıdaki ağaçların ardında batmıştı. Gece ağır, suskun bir gölge gibi Kafr Elten'in evleri üstüne iniyordu. Bir anda tüm yaşam sönmüşçesine tek bir ses bile duyulmuyordu. Bayırdaki adamlar Nil'in derinliklerinden çıkmış karanlık ruhlar ya da hayaletler gibi hareket ediyorlardı. Çocuğunu korumaya çabalarken Fatiha'nın üstünü başını parçalamışlardı. Kadının çıplak beyaz vücudu ay ışığında tekinsiz bir deniz kızının bedeni gibi parlıyordu. Yüzü de bedeni gibi bembeyazdı ve gözlerinde garip, adeta çılgınca bir kararlılık vardı. Görünüşü yumuşak, dolgun bir dişiydi. Oysa o gece vakti üzerine saldıranlarla amansızca mücadele eden vahşi bir hayvandı. Ayaklarıyla, bacaklarıyla, omuz ve kalçalarıyla kendini savunmaya çalışıyor, bir yandan da çocuğa sımsıkı sarılıyordu. Üzerine dört bir yandan eller saldırıyordu. Uzun pis tırnakları, karamanda tırnakları gibi göğüslerine gömülen ve onları paralayan parmakları nasırlı iri kaba eller. Üzerine çullanırken erkeklerin gözleri doyumsuzlukla parlıyordu. Açlıktan gözleri dönmüş bir halde yanındaki daha hızlı davranır korkusuyla olabildiğince çoğunu gövdeye indirmek için kızarmış bir kuzuya yamulur gibiydiler. Elleri yırtıcı hayvan pençeleri gibiydi ve gözleri çok eski bir kinle, korkunç bir iştahla ışıldıyordu. Kısa sürede Fatiha'nın bedenini paraladılar ve toprak kanıyla kızıla boyandı. Ve sonra kıyı yeniden her geceki gibi ağır, sessiz karanlığa gömüldü. Nil'in sularının nehir boyunca alabildiğine uzanan tarlaların, karanlık kerpiç kulübelerin, gübre yığılı yolların, her şeyin üzerine çöken karanlığa. Kafr Elten'in erkekleri kulübelerine dönmüş, hayvanlarının ve karılarının yanında yerde uyuyorlardı. ruhsuz, duygusuz bedenler. O gece gözünü kırpmamış, yatağa bile girmemiş olan Şeyh Hamzavi dışında. Şeyh, tüm gürültüler kesilene ve köye derin bir sessizlik, ölüm sessizliği çökene dek duvarları dinledi. Sonra kalktı, kapıya giderek gıcırdamaması için omzuyla yavaşça açtı. Sokağa çıktı ve taşlara, tuğlalara, kedi leşlerine takılmamak için bastonuyla yolu yokladı. Böylece sürüklenen adımlarla bastonu taş, tuğla ya da hayvan leşine benzemeyen, sıcak, canlı izlenimi veren bir şeye çarpana dek yürüdü. Durdu, öylece kaldı. Elindeki tesbih bile kımıldamıyordu. Ve karısının çırılçıplak kıyıda yatan bedenini gördü. Fatiha hafifçe inledi. Göğsü hala kalkıp iniyordu. Soluğu yavaş ve düzensizdi. Şeyh yere onun yanına oturdu ve elini tuttu. "Fatiha, Fatiha, benim Hamzavi," diye fısıldadı. Kadın ona kan çanağına dönmüş gözleriyle baktı. Bir şey söylemek ister gibi dudakları aralandı ancak hiç sesi çıkmadı. Şeyh birinin yaklaştığını gördü. Kaftanını çıkarıp çıplak bedenini örttü. Adam yanına geldiğinde bunun Şeyh Metvalli olduğunu görüp hemen "Can çekişiyor, yardım et de onu eve taşıyalım, kendi yatağında ölsün," dedi. Şeyh Metvalli kanlar içindeki bedeni kaldırmak için hemen eğildi. Ancak bu sırada kadın gözlerini açtı ve bir şey ararcasına çevresine bakındı. "Bir şey arıyor," dedi Şeyh Metvalli yavaşça. "Kendinden geçti. Haydi onu eve taşıyalım," diye fısıldadı yaşlı adam ve alnındaki terleri sildi. Ancak onu yeniden kaldırmak istediklerinde Fatiha'nın bedeni toprağa yapışmış gibiydi. Tekrar tekrar denediler ve her defasında Fatiha gözlerini açarak araştıran bakışlarla çevreyi taradı. "Yerinden kıpırdamıyor. Bir şey aradığından eminim," dedi Şeyh Metvalli ve karanlığı taradı. Birden bakışları kıyıya yakın bir yerde duran bir karaltıya takıldı. Oraya seyirtti ve çocuğun yara bere içindeki bedeniyle döndü. Şeyh Metvalli çocuğu yavaşça kadının göğsüne yatırdı. Kadın ona sarılarak gözlerini kapattı. Onu kaldırdılar. Artık bedeni hafiflemişti. Onu kolayca taşıyabiliyorlardı. Kadını eve getirdiler ve ertesi sabah kucağında çocukla toprağa verdiler. Şeyh Hamzavi yeşil ipekten bir kefenlik almış ve kadını özenle buna sarmıştı. Bir mezar kazıp onu yavaşça içine indirdiler. Sonra da toprakla örttüler. Şeyh Metvalli alnındaki terleri silerken gözlerinin yaşla dolu olduğunu fark etti. Bu daha önce hiç başına gelmemişti. En azından o ağladığını hiç anımsamıyordu, belki çocukluğunda. Fatiha'nın ölüsünün ve kefen bezinin mezarda hiç el sürülmeden tertemiz kaldığını yalnızca Allah ve Şeyh Metvalli biliyordu. 12. ayrımın sonu, sayfa 129.